küresel analiz.
Merhaba sevgili dinleyenler, küresel analiz programımıza hoş geldiniz. Programımızı hazırlayan Can Acun, ben Filin Bilen. Program yapımcıları Arzu Yaman ve Murat Baran, danışmanımız Murat Yeşiltaş ve ana kumanda masasında sizlere sesimizi Ayhan Taşçı iletiyor. Sevgili dinleyenler, stüdyomuzda her hafta olduğu gibi programımızı hazırlayan araştırmacı Can Acun ve danışmanımız Murat Yeşiltaş var. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Merhabalar, hoş bulduk.
Bu hafta Suriye'deki son gelişmeleri ve 3 şehirde gerçekleşen 3 zirveyi konuşacağız sizin. İlk önce zirvelerden başlayalım. 3 şehirde 3 zirve gerçekleşti. Soçi, Münih ve Varşova'da. Öncelikle Soçi'yi değerlendirmek isteriz. Soçi'deki liderler zirvesinin somut sonuçları ne oldu?
Evet. Tabii önemli bir dönemden geçtik aslında, konjonktürel olarak da. Özellikle Varşova'da ve Soçi'deki zirveler çok önemliydi. Münih'te zaten geleneksel olarak güvenlik toplantıları yapılıyordu. Yine o icra edildi. Soçi tabii Türkiye açısından, Suriye'nin geleceği açısından ve bölge ülkeleri açısından çok önemli bir toplantı yapıldı. Liderler, özellikle Aslan'ın sürecinin garantör ülkelerinin devlet başkanları, başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Putin ve Rouhani bir araya geldi. Tabii temelde Suriye meselesi yine ele alındı. Burada ülkeler daha önce 2254 sayılı Birleşmiş Milletler kararı çerçevesinde Suriye'nin toprak bütünlüğünü muhafaza edecek şekilde ilgili ülkelerin pozisyonlarını masaya yatırdılar. Tabii önemli konu başlıkları vardı. Bunlardan bir tanesi İdlib. Bunun ötesinde Fırat'ın doğusuna Türkiye'nin oluşturmaya çalıştığı güvenli bölge ve ABD'nin çekilmesine paralel yürütülen siyasi müzakereler. Bunun ötesinde ise yine siyasal sürece ilişkin, siyasal çözüm sürecine ilişkin yeni anayasa yapım süreci masaya yatırıldı. Burada yeni anayasa konusunda önemli ilerlemeler sağlanmıştı zaten. Bu konuda yine taraflar irade beyanlarını ortaya koydular. Özellikle muhalifleri temsil edecek ve Esed rejimi temsil edecek 100 kişilik toplam anayasa komisyonu üyeleri zaten belirlenmişti. Ama son bağımsızlardan oluşacak 50 kişilik isim listesi bir türlü oluşturulamıyordu. Bu konuda bazı yine adımlar atıldı. Özellikle Avrupalı ülkelerin yine ABD'nin dayattığı bazı isimler söz konusuydu. Burada tabii bu son 50 kişinin profili çok önemli. Çünkü anayasanın belirlenmesi sürecinde eğer rejime yakın isimler olursa rejim istediği çerçevede yeni anayasa yazım süreci ilerleyebilir. Muhalifler keza aynı şekilde kendi pozisyonlarını destekleyecek isimleri arz ediyorlar. Avrupalılar ise ABD ile birlikte biraz daha PD'ye yakın isimlerin de o listeye girmesi için mücadele ediyor. Dolayısıyla orada tam olarak henüz bu isim listesi oluşturulamamış durumda. Bunun ötesinde tabii çok konuşacağız. Şimdi İdlib meselesi. Bu konuda özellikle HTŞ'nin İdlib'de alan hakimiyetini artırması ve diğer görece alımlı muhalifleri zayıflatması önemliydi. Burada Rusya ve diğer Aslan'ı paydaşları Türkiye'ye baskı yapıyorlardı İdlib konusunda. Hatta askeri bir harekat seçeneği gündeme getirilmek isteniyordu. Türkiye'nin çeşitli adımlar atması için Türkiye'ye baskı yapıldığını biliyoruz. Ama Türkiye yine istediği zamanı kazandı. Bu önemli. Özellikle biz Memiş ve Fırat'ın doğusuna yönelik planlamalar içerisindeyken ABD ile müzakereler yürütürken İdlib konusunda elimizin zayıflamasını ve oradan bir baskı sürecinin bize karşı işletilmesini arzu etmiyorduk. Türkiye bunu elde edebildi. Bu önemli. Tabii dışarıya açıklanmayan belki orada çeşitli kararlar da alınmış olabilir. Bunu tam olarak bilemiyoruz. Ancak HTŞ'nin zayıflatılmasına yönelik askeri olmamak kaydıyla bazı adımlar atılması konusunda mutabakata varıldığını biliyoruz. Burada Türkiye'nin HTŞ karşısındaki alımlı muhalifleri güçlendirme, destekleme, yine HTŞ'nin belki ekonomik açıdan kanallarını daraltma gibi hamleler yapabilir. Ama şu an için bizim için önemli olan orada hem insani krize neden olacak, hem Türkiye'nin elini zayıflatacak ve Türkiye'ye farklı bir askeri baskı oluşturacak büyük bir harekatın başlatılmasının önüne geçilmiş olması. Türkiye 12 tane güvenlik bölgesini bölgede muhafaza edecek. Fırat'ın doğusuna yönelik de önemli bir süreç vardı. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan buradaki bizim güvenlik kaygılarımızın Rusya ve İran tarafından anlaşıldığını görüyoruz dedi. Bu bizim için bir memnuniyet unsuru dedi. Terörle mücadelede Rusya'nın kendilerine verdiği desteğin yine altını çizdi ve burada bir güvenli bölge oluşturması konusunda Rusya'nın buna karşı olmadığını söyledi. Basın toplantısında Putin de buna itiraz etmedi nihayetinde. Bu önemli. Rusya'nın temel pozisyonunu yine burada Esed rejimiyle Türkiye arasında bir mutabakat zemini oluşturabilmek, bunun üzerinden bir güvenli bölge için Türkiye'ye alan açmak. Bunda ısrarcı olmaya devam edecekler. Ama Türkiye ise bunun şu anda gerekli olmadığını, Şam'da muhalifler içerisine entegre edecek bir çözüm üretildikten sonra ancak mevcut yapının meşru olarak kabul edileceği ve muhatap alınmaya başlayacağı noktasındaki pozisyonunu koruyor. Evet, istihbarat düzeyinde, güvenlik aygıtları düzeyinde çeşitli görüşmeler olabilir. Bunun Cumhurbaşkanı Erdoğan zaten dile getirmişti. Bu konuda Türkiye'nin pozisyon değişmediğini görüyoruz. İşte Ankara anlaşması 98, Adana anlaşması. Evet, mutabakatı önemli. Yine ona referans verilmesi söz konusuydu. Bu bir ara çıkış yani. Daha önceden bu mutabakat zemini oluştuğu için Türkiye mevcut Şam yönetiminin meşruiyetini kabul etmeden de hukuki açıdan Rusya ile müzakerelerde de atacağı tek taraflı adımları da elini güçlendirebiliyor. Bu konuda yine taraflar bir şekilde ilgili pozisyonlarını koruyorlar. Tabii İran'ın pozisyonu önemli. İran da burada güvenli bölgeye çok sıcak bakmadı, anlaşılıyor. Ama onları da özellikle PYD PKK bağlamında ikili oynamaya devam ediyorlar. PYD-PKK yapılanmasının ABD'nin nüfus alanına çıkartmak için çaba sarf ederken Türkiye'nin de bundan yararlanarak Fırat'ın doğusunda ve Membiş'te geniş bir alan kontrol altına almasını arzu etmiyorlar. Ama onların üzerinde de çok ciddi baskı var. Yani İran, Türkiye ve Rusya karşısındaki blok karşısında da işte İsrail ve ABD karşısında da Suriye'de zemin kaybedebilir. Evet, sahada güçlü Şii milisleri kontrol etmeye devam ediyor. İdlib'in etrafındaki son hareketlenmelerde bunu gördük. Ama makro siyasette ise İran üzerindeki baskı arttıkça Suriye denkleminde, aslında sürecinde de Türkiye ve Rusya karşısında da eli zayıflıyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan altını çizdi. Soçi'nin başarılı olduğunu, Suriye'nin geleceği açısından terörle mücadele ve Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından önemli bir süreç olduğunu, bu devletlerin ilgili kararlılıkların devam edeceği ve bu sürecin devam ettirileceği önemli. Tabii burada Türkiye Soçi'de başarılı bir fotoğraf ortaya koyarak ABD ile yürüttüğü müzakereler açısından elini güçlendirmeye çalışıyor ve bunun sahada ciddi karşılıkları olduğunu ben düşünüyorum açıkçası.
Yani doğru, İdlib bağlamında düşündüğümüzde gerçekten çok ciddi bir başarı var ortada ve Soçi zirvesinin aslanının bir partisi olarak eğer ele alırsak Soçi'yi de Suriye krizi konusunda çalışan ve çalışmaya devam eden tek zirve olarak aslında altını çizmek lazım.
Tabii bu bakımdan Cenevre, son derece önemli. Görüyoruz.
Ve tabii Cenevre işlemiyor. Öte taraftan çalışan bir zirve olması durumu bir kez daha önemli. Çünkü üç aktör de aslında Suriye krizine yönelik farklı perspektiflere sahipler. Ve farklı önceliklere sahipler. Yani Rusya'nın, Türkiye'nin ve İran'ın Suriye'deki öncelikleri arasında bir farklılık söz konusu. En nihayetinde resme baktığınızda Türkiye'nin desteklediği süreçle Rusya ve İran'ın desteklediği süreç ve aktörler arasında ciddi bir farklılık söz konusu. Bu anlamda bu farklılıklara rağmen bu zirvenin hala Suriye'de devam ettiriliyor olması Suriye krizi bağlamında, aynı zamanda da sahadaki bir takım süreçleri ve konuları etkileme kapasitesi açısından Soçi gerçekten başarılı bir zirve. Bu son zirveyle birlikte de yine onu kanıtlamış gözüküyor. Özellikle İdlib konusunda şu anda bir müdahaleye yönelik bir ortada talep söz konusu ve baskı söz konusuyken Türkiye yeniden İdlib'de askeri mekanizmaların değil sürecin ve müzakerenin işlemesi gerektiğini masada yeniden savundu ve bunu elde etmiş gözüküyor. Tabii bu Türkiye'nin de bu zirve içerisindeki ve Suriye krizi içerisindeki konumunu da pekiştiriyor, konsolide ediyor önemli ölçüde ve kritik bir aktör haline getiriyor. Çünkü İdlib meselesi üzerinden Türkiye'nin süreç dışına itilecek ya da Türkiye'nin bu süreçlerde daha fazla zayıflamasına neden olacak bir durum Suriye krizinin genelini etkileyecek bir dinamik oluşturabilir. Rusya da bunu çok iyi bildiği için Türkiye'yi hazır böyle bir aşamaya gelmişken, ki Sayın Cumhurbaşkanı da bu şekilde bir ifade kullandı, belki de çözüme en yakın dönemdeyiz ifadesini kullandı basına yapılan açık toplantıda. Gerçekten de öyle bir noktaya gelmiş durumdayız. Özellikle hem İdlib'deki mevcut durumun daha fazla zaman kazanılarak müzakereyle halledilmesi konusu, hem de politik geçiş sürecinde Anayasa Komisyonu'nun oluşturulması, daha sonra anayasa yapım sürecinin başlayacak olması gibi konularda da bir ilerleme kaydedilmiş oldu. Büyük ölçüde bu durum Soçi'yi ve Astana süreçlerini ve bu üç ülkenin özellikle Suriye krizinin çözümünde kilit noktada olduğunu hala gösteriyor. Muhtemeldir ki Eğer Cenevre'ye taşınacaksa ve daha uluslararası, daha geniş katılımlı uluslararası bir sürece taşınacaksa bile Astana'nın geride bıraktığı bir buçuk yıllık değil mi? Aşağı yukarı tabii. 1,5 yıllık bir birikim oraya taşınacak.
Ve buna kor ülkeler olmaya devam edecek.
Asli ülkeler olmaya devam edecek. Bir başka önemli noktası da yine Putin'in ifadesinde o ortaya çıktı. Bu zirveye gözlemci statüsünde katılmak isteyen başka aktörler söz konusu. Demek ki daha fazla çok taraflı bir nokta haline, bir zemin, diplomatik zemin haline gelecek. Yani sadece Türkiye, Rusya, İran arasında yapılan bir zirve olmaktan çıkıp başka aktörlerin de arkada izlediği, arka koltuklarda oturarak gözlemci statüsünde süreçleri izlediği veya kendi girdilerini yapmaya çalıştığı bir sürece dönüşecek. Muhtemelen o yüzden de Soçi, Astana zirveleri daha şimdi İstanbul'da gerçekleşecek herhalde Mart veya Nisan, Mart ayının sonunda veya Nisan ayının başında bir zemin, güçlü bir zemin oluşturacak.
Bu zirveye başka ülkelerin dahil olması Suriye açısından nasıl sizce? Yani, avantajlı mı, dezavantajlı mı
şöyle,
durum sizce?
Şimdi ne kadar ortak zemin oluşturulabilirse diğer aktörler arasında Suriye'de çözüme ulaşmak o kadar daha kolay olur. Çünkü birçok farklı aktör var, irili ufaklı ve bunların gerçekten öncelikleri farklılaşabiliyor. Bu zirve de zaten bize onu gösteriyor. Yani 3 tane majör ülke, büyük ülke farklı perspektiflere sahipler ama bir arada mekanizmanın çalışmasını devam ettirebiliyorlar. Bu gerçekten önemli bir başarı. Spesifik olarak bakıldığında bu zirveden ne elde edildi aslında? Evet, yine Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik oluşturacağı güvenli bölge konusunda Rusya ve İran farklı olduğunu söyledi, açıkladılar bunu. Ama terörle mücadele konusunda Suriye'nin toprak bütünlüğü, Suriye'nin politik egemenliği, bu iki kavram son derece önemli. Çünkü Rusya, Amerika Birleşik Devletleri'nin Fırat'ın doğusuna yönelik projesinin Suriye'yi parçalamaya dönük olduğunu söylüyor. Bugün hatta veya dün Lavrov yeniden bunun altını çizdi. Amerika'nın çekilme kararı olmasına rağmen uğraştığı şeyin Suriye'yi parçalamak olduğunu söyledi ki bu üç aktörün toprak bütünlüğünün arkasında durması son derece önemli. İkinci husus da politik bütünlük, egemenlik. Yani Suriye'ye, Suriye halkına, Suriye toplumuna dışarıdan dayatılacak bir sistemin oluşmasının karşısında bir engel teşkil edebilir bu yaklaşım. Dolayısıyla bu açılardan son derece önemli. Bir başka açıdan daha önemli, o da yani üç aktör de Türkiye'nin gerçekten bölgede PKK teröründen, YPG teröründen kaynaklı endişelerini güçlü bir biçimde tanıyorlar. Güçlü bir biçimde bunun farkındalar. Elbette bunun nasıl oluşturulacağı, yani Türkiye'nin güvenlik garantilerinin nasıl sağlanacağı konusunda bir takım farklı görüşlere sahipler. Ama Türkiye her bir adımda Soçi ile devam eden süreçlerde, Astana ile devam eden süreçlerde hem kendi ulusal güvenliğini daha az riske edecek bir kazanç elde ediyor. Hem de Suriye'nin bir an önce çözülmesi ama parçalanmadan, dağılmadan, daha fazla krizi ortaya çıkarmadan çözülmesi konusunda da ciddi bir yol kat etmiş oluyor.
Soçi'nin yanı sıra Münih ve Varşova'da da zirveler düzenlendi. Bu zirvelerin rakip zirveler olduğu söylenebilir mi? Aynı zamanda Münih ve Varşova'da neler konuşuldu? Münih Güvenlik Zirvesi'ni siz nasıl değerlendirirsiniz? Varşova'ya gelince Amerika Birleşik Devletleri liderliğinde İran karşıtı bir koalisyon oluşturulmak istendi. Bunun sonuçları ne olur?
Yani tabii şimdi bu Münih, Varşova ve Soçi adeta şu anda küresel siyasetin bir üçgen gibi tarif edersek onun her bir köşesini gerçekten sembolize ediyor. Tabii Münih biraz Batı ile Amerika arasındaki bu yeni ortaya çıkan gerilimi anlayabilmek için ve ama aynı zamanda Batı dışı bu özellikle liberal uluslararası düzenin ciddi bir tehdit altında olduğunu, bu tehdit altında olmasının sebebi olarak da Rusya ve İran'ı gösteren bir yaklaşım. Yani Batı'nın güvenlik perspektifini, Batı'nın uluslararası düzen fikrini aslında yansıtıyor ama daha da onun özelinde Avrupa merkezli. Daha da onun üzerinde Almanya merkezli bir perspektif sunuyor.
Bizim, ABD'den nasıl ayrıştığını
evet,
görüyoruz.
Evet, yani orada tehdit olarak rapora da baktığınız zaman Münih Güvenlik Konferansı'nın her yıl yayınladığı raporda uluslararası düzenin kuralları ciddi bir tehdit altında. Bu tehdidin iki ana kaynağı var. Bir, Amerika Birleşik Devletleri kendi kurduğu 45 sonrası kendi kurduğu liberal düzenin kurumlarına, kurallarına ve normlarına uygun davranmıyor. Uygun davranmadığı gibi sistemi daha fazla tıkayacak bir takım hamlelerde bulunuyor. Hı hı. İşte Trump'ın Avrupa'ya yönelik NATO ile ilgili yapmış olduğu açıklamalar, ticaret savaşı. Hı hı. Öte yandan da Rusya ve Çin gibi daha otoriter bir dünya düzenine doğru, yani daha doğrusu rekabeti otoriter bir sistem üzerine inşa etmeye çalışan aktörlerin de bu liberal düzene tehdit oluşturduğunu söylüyorlar. Benim orada dikkatimi çeken en önemli hususlardan bir tanesi 2019'da karşımıza çıkacak olan ve takip etmemiz gereken çatışmalar neler? Yani hangi çatışmaları takip etmeliyiz diye. Birinci sırada Yemen var, ikinci sırada Suriye, işte Nijerya mesela, Güney Sudan, Venezuela, Brexit, Kamerun gibi son derece sıcak noktalara 2019'da dönüşecek konuları karşısında bir farkındalık ortaya çıkarıyor. Varşova'da bunun aslında tam tersi. Şimdi neden tam tersi? Aslında bu aktörler burada da var, Münih'te de var, Varşova'da da var. Ama şöyle bir şey, Varşova'da yapılan zirve Münih Güvenlik Konferansı'nın ortaya koyduğu endişeleri doğru olduğunu gösteriyor. Çünkü Varşova'da ne oluyor?
Birbirini destekleyen zirveler mi oldu?
Aslında şöyle, ironik olarak destekliyor. Yani şöyle, Varşova'nın ana teması İran. İran tehdidi karşısında Amerikan merkezli bir ittifak oluşturmaya çalışılıyor. Ama burada İran tehdidini halletme, sınırlama yöntemi ne? Uluslararası bir teşkilatın ortaya koymuş olduğu bir anlaşmayı hiçe sayan Amerika Birleşik Devletleri. Yani Birleşmiş Milletler tarafından imzalanan, Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'nın da bunu ciddi anlamda desteklediği nükleer anlaşmayı Amerika Birleşik Devletleri imzalamasına rağmen şimdi ben geri çekileceğim diyor. Dolayısıyla Münih de zaten buna işaret ediyor. Diyor ki Münih, Amerika diyor uluslararası kurumlar tarafından ortaya koyulan kuralları hiçe sayıyor diyor. Hı hı. Dolayısıyla birbirini aslında desteklemiyor. Tam tersine Varşova, Münih Güvenlik Konferansı'nda ortaya koyulan yaklaşımın ne kadar haklı, doğru bir yaklaşım olduğunu söylüyor.
Aynen. Ben de perspektifimi ortaya koyayım. Şimdi Murat Hoca'ya genel olarak katılıyorum. Tabii özellikle Münih Güvenlik Zirvesi'nde Brexit meselesi ciddi anlamda ele alındı. Çünkü gerçekten Avrupa'nın geleceği açısından da İngiltere ile ana kıta arasında, Avrupa ana kıtası arasındaki ilişkiler açısından çok ciddi bir belirsizlik yaratıyor.
Bence Brexit daha da önemli. Bence 21. yüzyılın en önemli jeopolitik hadiselerinden bir tanesi gerçekleşirse.
Ona doğru gidiyor. Aynen öyle ve bunu yönetemiyorlar yani. Ne İngiltere ne Avrupa şimdi anlaşmasız Brexit'e doğru sürükleniyorlar. Tabii bunun ötesinde ABD NATO çerçevesinde Rusya ile yaşanan gerilim çok önemliydi. Burada orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından ABD'nin çekilmesi, INF'den Rusya'nın da çekileceğini ortaya koyması yine tehdit algılarını Avrupa'sından ciddi anlamda endişeye gark etti. Yine bu Almanya Fransa arasında biraz bir gerilim ortaya çıkıyor. Şimdi Macron mesela gelmedi. İşte sarı yeleklerin yaptığı eylemleri falan ortaya koymaya çalıştı ama bu Kuzey Akımı 2 projesinde Fransa ile Almanya arasında bir ayrışma olmaya başladığını görüyoruz. Bu da Rusya perspektiflerinin birbirinden ayrışmaya başlamasını gösteriyor. Yani Almanya'nın ciddi anlamda Rus gazına ihtiyacı var ve Kuzey 2 üzerinden, Akımı 2 projesi üzerinden bunu daha da artıracak bir zeminde ilerliyor. Fransa, ABD bloku, İngiltere'ye de bunun yanına alabiliriz. Buna çok ciddi anlamda karşı çıkıyor. Bu da ele alması gereken meselelerden bir tanesi olarak ortaya çıktı. Tabii Varşova'da yapılan zirve de önemli. Ama buraya Avrupa'nın çok üst düzey katılım göstermediğini gördük. Mesela bu bir ciddi işaretti. ABD aslında İran'ı hedef almak için bu zirveyi düzenledi. Ama sonradan katılımın düşük olacağını görünce diğer bazı bölgesel meseleleri de içerisine entegre etmeye çalıştı. İşte Yemen, İsrail, Filistin meselesi, DAEŞ. Buna rağmen katılımın çok zayıf kaldığını gördük. Yani bu önemli. Rusya, Çin zaten katılmadı. Türkiye sadece büyükelçilik seviyesinde sembolik bir katılım gösterdi. Katar, Filistin, Lübnan gibi ülkeler, Irak gibi ülkeler katılmadı. Bu önemliydi. Tabii burada temel meselenin Netanyahu ile şu anda bazı körfez emirliklerin, özellikle de Muhammed Bin Salman ve Zayid'in ortaya koyduğu ittifak ağının ABD'nin kontrolünde bir şekilde İran'ı hedef alması. Ama bunu yaparlarken aynı zamanda Filistin meselesinde de işte bu 100 yılın anlaşması olarak ifade edilen İsrail'in lehine Filistin meselesinin çözülmesi için bir zemin oluşturmak. Buna yönelik açıklamalar da geldi. Mesela bu çok önemliydi. Bahreyn Dışişleri Bakanı, bizim için şu anda İran'ı hedeflemek Filistin davasından bile daha önemlidir dedi. Bu şu anlama geliyor. Yani biz gerekirse İran'ı hedef alabilmek için mevcut ittifak ağını koruyabilmek adına Filistin davasından vazgeçebiliriz anlamına geliyor. Zaten dayatılmak istenen Mahmut Abbas'a bu anlamda İsrail'in lehine olan bir çözüm. Bu konuda ciddi işaretler verildi. Bunlar önemli. Tabii İran Varşova'daki zirveye yönelik çok sert açıklamalar yaptı. Bu İran karşıtı bir sirkeye dönüştü şeklinde açıklamaları oldu.
Bu zirvenin ardından peki İran'ın üzerindeki baskı daha da artacak mı?
Yani ben evet yani bir şekilde bu baskıyı artırmaya çalışıyorlar. Özellikle Netanyahu işte İran'ın Suriye'den çıkartacağız şeklinde sert söylemleri oldu. Yemen'deki süreç devam ediyor. Ama bu ittifak kurmakta da ciddi anlamda zorlanıyorlar. Hele ki Kaşıkçı hadisesi yaşandıktan sonra.
Bir de Münih'te Zarif, Cevat Zarif konuşma yaptı. Yani evet. Münih'te burada Varşova'da İran karşıtı blok oluşturulmaya çalışırken Zarif de Münih'te konuşma yaptı ve Amerika Birleşik Devletleri'ni ciddi anlamda eleştirdi. Buradaki Almanya'nın pozisyonu son derece önemli gibi gözüküyor. İki açıdan önemli. Bir Rusya açısından, bir de İran meselesi açısından önemli. Çünkü Almanya özellikle İran ambargoları bağlamında şöyle bir açıklamada bulundu Merkel. Başka bir ambargoların dışındaki ürünlerde İran'la ticaret yapmayı kolaylaştıracak bir listeler oluşturabilir.
Mekanizma oluşturmaya çalışıyorlar.
Bu ve geçmedi ama Sayın Cumhurbaşkanı da Soçi dönüşünde bu açıklamayı destekleyen, hatta bunun parçası olabilir Türkiye. Bu anlaşmanın, bu mekanizmanın. Hatta Türkiye kendisi İran'la ambargo dışı, ambargoyu çok fazla hedef almayacak bir mekanizma da oluşturabilir. Hatta oluşturmalıdır dedi. Yani çünkü tabii ki Amerika Birleşik Devletleri hissetmiyor. Yani Türkiye'nin, İran Türkiye'nin komşusu, Türkiye İran'ın komşusu. Tabii. Dolayısıyla burada bir rejimi hedef almak suretiyle bütün bir toplumu hedef almak. Zaten Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şu anda hedefte de İran'da rejim değişikliği var neredeyse.
Öyle mi görüyorsunuz? Yani İran'ı sınırlandırma siyasetinin dışında artık rejimi devirme
yani yönelik hamlelere mi adım adım? Yani Baltın bunu açık söyledi. Bu tehlikeli
defa,
bir
evet,
şey.
Bunu ifade
etti. Ve bu Varşova'da Netanyahu tarafından da dile getirildi. Yani İran'ın artık sadece işte bir Suriye'de, Hizbullah üzerinde, Şii milisler üzerinde, İran üzerinde sahip olduğu nüfuz değil, aynı zamanda askeri bir tehdit olarak görülmesi. Askeri tehdidi askeri bir karşılıkla ancak caydırabilirsiniz şeklinde.
Rejimi ontolojik bir tehdit olarak görüyor. Kesinlikle. Yani. Tamamen devirmeye yönelik bir hamle.
Yani şimdi şöyle düşünmek lazım. Yani Amerika Birleşik Devletleri Afganistan'da 17 yıldır savaşıyor. 17 yıldır Taliban'a karşı savaşıyor. Taliban'la masaya oturabiliyor Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri Trump önümüzdeki haftalarda Kuzey Kore başkanıyla görüşecek. Kuzey Kore nükleer mesele gibi son derece kritik bir konuda. Ama nedense Amerika Birleşik Devletleri İran konusunda asla müzakere edilemez bir noktada görülüyor. Geçtiğimiz hafta devrimin, İran İslam devriminin 40. yıl dönümü kutlamaları yapıldı. Amerika'dan yapılan çağrılar çok enteresandı. İran'dan da benzer tabii cevaplar geldi. Dolayısıyla senin dediğin gibi ontolojik bir tehdit olarak görüyor.
Bu herhalde İsrail belirleyici burada.
Kuşkusuz. Yani Trump'a geçen 3 tane soru soruyor bir gazeteci bir röportajda. Orta Doğu'da yani farklı şekillerde Orta Doğu'da petrol için mi varsınız diyor. Trump her seferinde de hayır biz petrol için değiliz biz İsrail için Orta Doğu'da varız şeklinde bir yaklaşım sergiliyor. Yani gerçekten de doğru çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu petrolüne bağımlılığı da zaten son derece
azaldı. Şu anda ithalat artık yapmayı bırakın ihracat yapmaya başladı.
Aynen öyle yani üretimi. Kaynakları da zaten yeterli bir ülke petrol bakımından.
Yani dolayısıyla İran çok ciddi bir tehdit olarak ortaya çıkmış durumda. Buna nasıl cevap verecek Amerika Birleşik Devletleri? Önemli olan Batı'yı peşine takabilecek mi bu İran kıstırması diyelim ona ya da çevreleme siyasetinde? Bence bu sorular çok önemli. Bu arada mesela geçen hafta tabii şeyi de unutmamak lazım. Acaba Güney Doğu Asya'da da İran karşıtı bir blok oluşturulabilecek mi? Şimdi Taliban'la anlaşmanın yapılması, Suudi Arabistan'ın Pakistan'a gitmesi, ziyareti. Bin Selman Pakistan'a bir ziyaret gerçekleşti. İlk defa Pakistan tarihinde başbakanlık konutu yabancı bir devlete açıldı. İmran Khan
milyar dolarlık yatırım.
Tabii. Kendi arabası, arabayı kendisi kullandı. Pakistan Başbakanı İmran Khan, yanında işte Selman vardı. 20 milyar dolarlık yatırım sözü ortaya çıktı. İşte şeyde Suudi Arabistan'da olan ve şu anda hapishanede olan bazı Pakistanlı
2000 civarında Pakistan'ın serbest bırakılması kararı.
Tamam dedi buna. Ben dedi Pakistan'ın dedi Suudi Arabistan'daki Paris'in büyükelçisiyim dedi Bin Selman. Yani orada da Pakistan kilit bir ülkedir İran konusunda.
Tabii şu var yani Pakistan ekonomik olarak çok zor durumda. Evet. Suudi Arabistan'ın kaynaklarına ihtiyaç duyuyor ve İran'la da özellikle son dönemde gerginlik yaşıyor. Bunun sebeplerinden birisi tam işte 13-14 Şubat'ta Varşova'da zirve varken Belucistan bölgesinde İran askerlerine girerek intihar saldırısı gerçekleştirdi ve 40'tan fazla devrim muhafızı burada hayatını kaybetti. Yine müteakip saldırılar yaşandı ve burada Pakistan hükümetini İran suçlayıcı açıklamalar yaptı. Her ne kadar PKK İran topraklarından Türkiye'ye girip saldırı yapıp geri çekildiğinde Türkiye'nin suçlamalarını İran kabul etmese de benzer bir durum kendi sınırında Pakistan'da yaşanınca Pakistan'ı hedef aldı. Tabii Pakistan'ın Hindistan'la olan ilişkisi, Çin vesaire burada bir sürü jeopolitik denge var. Tabii. Yine Keşmir'de yaşananları da bu oyunun içerisinde el almak gerekiyor. Hakikaten bölgede kartlar yeniden karılıyor ve çok ciddi önemli yeni böyle konjonktürel ad hoc ittifaklar oluşunu görüyoruz.
Peki şeyi düşünüyor musunuz? Yani Amerika'nın ve diğer ülkelerin İran'a yaptığı bu kadar ekonomik yaptırımlara rağmen İran'ın elinin güçlü olduğunu, bu yaptırımlardan tabii ki etkileniyor İran ekonomisi ama diğer ülkelere nazaran, Amerika'nın uğraştığı diğer ülkelere nazaran İran'ın biraz daha kuvvetli olduğunu düşünüyor musunuz?
Kuşkusuz böyle bir gerçeklik var. Çünkü 79'dan beri Amerika ile mücadele içerisinde olan bir aktör var. Amerika ile mücadele iç siyasetini ve İsrail ile mücadele iç siyasetinin bir parçası haline getirmiş. Yani nükleer mesele ve nükleer meseleden mütevellit ortaya çıkan ambargolar artık İran'ın iç siyasetinde rejimin gücünü daha fazla konsolide eden, pekiştiren bir durum ortaya çıkarıyor. Ama bu İran ekonomisini nereye götürüyor? Sıfıra götürüyor. Hatta sıfırın altına hükmediyor. Yani elinizde petrol var satamıyorsunuz. Doğal gaz var satamıyorsunuz. Her ne kadar Çin vesaire ülkeler kolaylaştırıyor ama efendim uçaklarınızı modernize edeceksiniz alamıyorsunuz. Dolayısıyla evet bir yere kadar. Ama bu toplumsal dayanıklılık dediğimiz şey İran'da daha güçlü gibi.
Ama sınırlarını zorluyor gibi. Yani İran'ın artıları da eksileri de var. Tabii büyük bir medeniyet. Binlerce yıllık devlet geleneği söz konusu. İranlılarda oluşmuş Farsi milliyetçilik de var. Yani ABD bu şekilde rejimi hedef aldığında bazı muhalif unsurlar bile rejimin yanında yer alıyor. Evet. Çok ciddi doğal kaynakları var. Petrol, doğalgaz ve bunları hala belli ölçekte satabiliyor. Ama bunların ötesinde İran'ı güçlü kılan şeylerden birisi devlet dışı silahlı aktörlere yaptığı 10 yıllardır gerçekleştirdiği yatırımlar.
Kendi ülkesi dışında.
Tabii. Yani Irak'tan
kendi
Suriye,
içinde de öyle.
Kendi içinde de yine
milyonları bulan
güçleri vesaire söz konusu. Şimdi onların Hizbullah'a kadar Yemen'e kadar uzanan bir ağları var. Bu ağları da küresel aktörlerle de bölgesel aktörlerle de mücadele ederken araçsallaştırabiliyor. Evet. Pazarlık kartı haline getirebiliyor. Bu onu hem hedef haline getiriyor ama aynı zamanda güçlü de kılıyor. Tabii bu ama bu nereye kadar gidebilir? Yani şu anda ekonomik olarak ciddi anlamda yaptırım altında. İran'da ciddi anlamda sıkıntılar var. Rejime karşı bir mobilizasyon da söz konusu. Zaman zaman ciddi sokak eylemleri söz konusu oldu. İran'ın da biraz geriye çekilip kendini tahkim edecek şekilde adımlar atmasını öngörebiliriz. Ama bunun için de pazarlık kartında hala sahadaki etkinliğini, gücünü kullanmak istiyor. Türkiye'ye bile bakın yani şu anda bu kadar zor durumda olmasına rağmen hala PKK konusunda Türkiye'nin taleplerini karşılamamayı tercih ediyor.
Çünkü koz olarak görüyor onu her zaman.
Suriye'de hala kendine ait Esed rejimiyle olan angajmanını Türkiye'ye karşı kullanmaya çalışıyor. Ki Türkiye'nin şu anda tamamen desteğine ihtiyaç duymasına rağmen.
Sayın Acun ve Sayın Yeşiltaş değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyoruz. Programımızın sonuna geldik. Aynı zamanda pazar günü Murat Bey'in düğünü var. Kendilerine İnşallah. De mutluluklar
teşekkür
diliyoruz.
Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Sevgili dinleyenler haftaya tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın. Küresel analiz.